Ayrım 37, El Greco'ya mektup, Nikos Kazantzakis, sayfa 456. 28. Kurtulmamışın geri dönüşü. Bir insan yıllarca süren bir mücadeleden ve gurbette dolaştıktan sonra vatana dönüp de ecdat taşlarına yaslanır, yerli insanların yoğun bir biçimde oturduğu, çocukluk anılarının ve gençlik tutkularının bulunduğu yerlere gözlerini döndürürse kendisine birden soğuk bir ter basar. Ata toprağına dönüş insanın yüreğini titretir. Gurbette birden yüreğimizde bir ağırlık hissederiz. Burada domuzlar arasında ne işimiz var ve neden pelit yiyoruz? Ardımıza kaçtığımız yere bakar, içimizi çeker, sıcaklığa, rahata, sükunete ve kurtulamamış oğul gibi ana bağrına döneriz. Bu geri dönüş bende daima bir ürperme, ölümmüş gibi bir önyargı yaratmıştır. Sanki hayatın mızrak darbeleri ve kurtuluşu olmayan maceralarından sonra uzun zamandır arzulanan ata toprağına dönüyordum. Sanki ellerinden kurtulamadığımız gizli, karanlık kuvvetler bize belirli bir siparişte bulunmuşlar da şimdi geri döndüğümüz sırada ciddi bir ses toprağımızın ulu derinliklerinden yükselerek soruyor. Sana verdiğim işi yaptın mı? Hesap ver. Bu topraktan yapılmış döl yatağı evladının değerini şaşmaz bir şekilde bilir ve yarattığı ruh ne kadar uluysa ona o kadar güç görev verir. Kendini, ırkını ya da dünyayı kurtarma görevi, ruhun ululuk derecesini verdiği birinci, ikinci ya da üçüncü görevle ölçer. Her insanın ruhunun izlemesinin zorunlu olduğu bu tırmanışı görmesi doğaldır. İnsanı yaratan topraklar, ruhuyla esrarengiz bir ilişki ve anlaşma halindedir. Köklerin haklarını bulmaları ve yollarının sonuna ulaşmaları için ağacın tepesine çiçek açma ve meyve verme emrini gönderdikleri gibi, aynı şekilde ata toprakları da üzerlerinde doğan ruhlara güç görevler verir. Sanki toprakla ruh aynı öze sahiptir ve aynı yolda giderler. Ruh da yalnızca en son zaferdir. En ileri yaşa kadar gençliğini inkar etmemek, hayatı boyunca delikanlılığına ait tomurcuklanmayı meyvelerle yüklü bir ağaç haline getirmek, sanırım mükemmel insanın görevi budur. Ruh çoğu kez unutmuş gibi yapsa da ata topraklarına söz vermesi gerektiğini çok iyi bilir. Vatan demiyor, ata toprakları diyorum. Ata toprakları daha derin, daha uysal ve az konuşan, daha fazla aşınmış, çok eski kemiklerden meydana gelen bir şeydir. Bu toprağa özgü ve biricik tek yargıdır. Atalarına ait topraktan yükselen sert, yargılayıcı sesi duyar, titrersin. Ne yanıt verebilirsin? Dudaklarını ısırır ve şöyle düşünürsün. Ah, mümkün olsa da hayatımı yeniden kurabilsem. Ama artık vakit geçtir, ebediyet içinde fırsat daima bir kez ele geçer, fazla değil. Hatta her yerde ortaya çıkan çocukluk anıları da acıyı azaltmaz. Akılsız ruhumuzu kalın bir kabuk kaplamış, buruşturan, eğen, büken, kabalaştıran alışkanlıklarla hareketsiz hale sokmuştur. Gençliğin çok hareketli ateşi içinde dünyaya hakim olmak isteğiyle yanıp tutuşan ve kendi parlak, delikanlı bedenine sığmayan insan artık bu buruşmuş, yıpranmış bedenin bir köşesinde tir tir titremektedir. Eski ve yeni bilgeliklerin geri dönmesi ve onun anlayış ve sabırla zorunluluk yasasına uyması boştur. Kendisini aşağılık bir biçimde avutarak bitkiler, hayvanlar ve tanrıların da ileri gittiklerini, yenilip düşkünleştiğini söylerler. Ama titiz bir ruh bu tür avuntulara tenezzül etmez. Nasıl etsin? O tam bir zorunluluk yasası içinde her zaman başka bir savaşı başlatmak için doğmuştur. Ata toprağına dönüş kritik bir iştir. Yasaya aykırı ve derli toplu olan kabuk çatlar, çiğnenmiş olanı açılır ve bilincimiz içinde öldürmüş olduğumuz doğruya yakın özelliklerimiz, bütün o olabileceğiz ama tembellik, zavallılık ve cesaretsizlikten olamadığımız en iyi benlerin hepsi hortlayıp ortaya çıkarlar. İnsanın ata toprağı zahmetli ve düzensiz olduğu zaman bu işkence dayanılmaz bir hal alır. Dağlar, denizler ve ruhlar böyle kaya ve tuzdan yapılmış olduğunda insanın toparlanmasına, yumuşayıp yeter demesine bir an bile izin vermezler. Şu Girit'te aşağılık bir şey var. Sevdiğine işkence edip etmediğini bilmiyorum. Yalnız bildiğim bir şey varsa o da kanatıncaya kadar kırbaçladığıdır. Bir gün Harasan'ın oğlu Gülaylan'a sormuşlar. Arapların yıkılmamak için ne yapmaları gerekir? O da şu karşılığı vermiş. Ellerinde kılıcı tuttukları, başlarında sarık bulunduğu ve at üstünde koştukları sürece işler yolunda gidecek demektir. Girit'in havasını soluyor, Giritlilere bakıyor ve bu Arap öğüdünü düşündükçe yeryüzünde daha inançlı, daha mağrur bir halk bulamıyorum. Hayatın en tehlikeli, kendisine sayısız olanaklar sunduğu anında genç adam bu olanakları gözden geçirip içlerinden bir tekini seçmiş ve kaderini onunla özdeştirmiştir. Bu sırada üç Girit'e ait olay ruhumu kurtarmaya çalışmıştır. Onlar belki başka ruhları da kurtarabilir. Bunun için izin verin de onları anlatayım. Çok basit. Kaba, köylülere yaraşır bir kabukları vardır ama bu kabuğu kim kırabilirse üç lokma aslan beyni yemiş demektir. A. Psiloritis'in yamacında vahşi bir köy olan Anoya'dan bir çoban, kendisine anlatılan Megalo Castro ile ilgili mucize ve harikaları dinliyordu. Bu kentte dünyanın bütün iyilikleri varmış. Baklalar kürekle, tuzlanmış bakalyaros, sardalye ve ringalar çuvalla, mağazaları ise ağzına kadar çizmelerle doluymuş. Kimi dükkanlarda istediğin kadar tüfek, çakılar, bıçaklar satılırmış. Kimilerinde ise sabahleyin fırınlar dolusu has ekmek ve francala varmış. Akşam da insanı Girit kızları gibi öldürücü olmayan, tenleri francala gibi beyaz ve tatlı olan kadınlar bulunurmuş. Çoban bütün bu mucizeleri dinler, salyalara akar ve Megalo Castro hayalinde bakalyaros, tüfekler ve kadınlarla dolu bir Girit cenneti gibi ışıldarmış. Dinlemiş, dinlemiş ve sonunda bir öğle üzeri geniş kuşağını beline sarmış, omzuna en iyi, en süslü, deriden heybesini asmış, çoban değneğini yakalamış ve psiloritisten aşağı inmiş. Birkaç saat sonra Megalo Castro karşısına çıkmış. Henüz gündüzmüş ve kale kapısı henüz açıkmış. Çoban eşikte durmuş, bir adım daha atsa cennete girecekmiş ama birden ruhunda bir ürperti olmuş. Sanki isteğin sırtına binmiş olduğunu, artık kendi isteğini yapamayan ruhun özgür olmadığını duyar gibi olmuş, utanmış. O Giritli kaşlarını çatmış, onuru kabarmış. İster girerim ister girmem demiş, girmiyorum. Sırtını Castro'ya çevirmiş ve tekrar dağa doğru yollanmış. B. Girit'in başka bir köyünde Loeca Orde güzel bir delikanlı ölmüş ve en iyi dört arkadaşı ayağa kalkmışlar. Gidip geceyi yanında geçirelim de kadınların ağlayışını hafifletelim. Hepsi boğulan bir sesle gidelim demişler. Köyün en iyi delikanlısıymış ölen. 20 yaşındaymış. Ölümü herkesin yüreğine bir bıçak yarası gibi işlemiş. Bir tanesi, ne dersiniz be çocuklar demiş, bana ölüleri bile dirilten bir rakı getirdiler, dut rakısı. Bir büyük şişe doldurup yanımda götüreyim mi? Benim hatun da bugün ekmek pişirdi, yanıma 2-3 tane arpa simiti alayım mı? Bende de domuz sucuğu var, bir kangal getireyim mi? Dördüncüsü, ben kadehlerle serinlemek için 2-3 hıyar getireceğim demiş. Herkes kumanyasını almış, kısa çuha kaputunun altına sokmuş ve akşam olunca dördü birden ölünün evine gitmişler. Fesleğen ve mercan köşklerle süslü olan ölü, evin ortasında ayakları kapıya gelecek biçimde sehpalar üstündeki bir tabutta yatıyormuş. Çevresinde de kadınlar ağlaşmaktaymış. Hayırlı akşamlar dileyen dört arkadaş, haydi kadınlar siz gidip uyuyun, ölüyü biz bekleyeceğiz demişler. Kadınlar içeri girmiş, kapıları mandallamışlar. Dört arkadaş tabureleri yaklaştırmış, rakıyla mezeleri ölünün ayak ucuna koymuşlar ve yaşlı gözlerle ölüye bakmışlar. Konuşmuyorlarmış. Aradan yarım saat geçmiş, bir saat geçmiş, sonunda biri gözlerini ölünün üzerinden kaldırmış. ''Ne dersiniz be çocuklar, birer tane içer miyiz?'' Ötekiler ''Neden olmasın, ölü müyüz biz?'' diye yanıt vermişler. Eğilmişler, mezeleri açmışlar, bir tanesi bir kağıt tutuşturmuş, sucukları pişirmiş. Ölü odası mis gibi kokmuş. Kadehleri doldurmuşlar, tokuştururken ses çıkmasın diye avuçlarının içine almışlar. Tanrı onu affetsin, hepimizin cenaze törenimizin şerefine. Tanrı affetsin onu. 1-2-3 içmişler, meze yemişler, şişelerin dibini bulmuşlar, aşka gelmişler. Yine ölüye bakıyorlarmış ve birden biri ayağa fırlamış, gözlerinin ucuyla ölüyü göstermiş. Ne dersiniz be çocuklar, hoplatalım mı? Hoplatalım. Şalvarlarını toplamışlar, koşarken engel olmasın diye uçlarını kuşaklarına sokmuşlar, ölüyü eşeğe getirmişler, avlu kapısını açmışlar. Tuh tuh diye avuçlarına tükürmüşler ve hız alıp ölüyü hoplatmaya başlamışlar. C. ve sonuncusu. Paskalya günü doğmak üzereymiş. Peder Kafatos, Girit dağları içinde köyden köye koşup çabuk çabuk İsa'yı diriltmekteymiş. Çünkü köyler çokmuş ve hepsinin papazı oymuş. Hepsinde de diriliş töreninin yapılması gerekliymiş. Kolları sıvalı, tören elbisesine ve ağır gümüş incili yüklenmiş olarak kutsal gece içinde yalçın kayalara tırmanmakta, soluk soluğa koşmakta, bir köye varmakta, dirilişi yapmakta ve dili bir karış dışarı sarkmış halde başka bir köye koşmaktaymış. Kayalar arasına sıkışmış küçük bir köyde ufacık kiliseye toplanmış köylüler kandilleri yakmışlar, bayırdan defne ve mersin dalları toplamış, tasvirlerle kapıyı süslemişler. Kandillerini sönük tutuyor, yakmak için ulu sözün gelmesini bekliyorlarmış. O sırada sessizlik içinde acele eden bir at dağın yamacını tırmanıyormuş da taşlar aşağı yuvarlanıyormuş gibi çakıl sesleri duyulmuş. Köylüler hep birden geliyor diye haykırmışlar. Hepsi dışarı fırlamışlar. Artık doğu pembeleşiyor, gökyüzü gülüyormuş. Tatlı bir meltem esmiş, hırıltılı bir soluma duyulmuş, çoban köpekleri neşeyle havlamışlar ve birden kıvır kıvır yapraklı bir pınar ağacının arkasından esmer, tıknaz, saçlarının örgüsü dağılmış, göğsü bağrı açık, terden sucağa dönmüş, koşmaktan kızışmış, diriltmiş olduğu bir sürü İsa'dan ötürü heyecanlı, ihtiyar peder Kafatos çıkmış. Tam o anda dağın kaşı üzerinden güneşin ucu görünmüş, papaz bir hamle yapmış, köylülerin önüne geçmiş, kollarını açarak bağırmış. İsa dipdiri be çocuklar, çok kullanılmış malum anisti, tamamı Hristo anistidir, İsa dirildi demektedir. Papaz burada dirildi sözcüğünü kuvvetlendirmek için asentakas diyor. Biz dipdiri dedik ama sözcüğün tam karşılığı değildir. Kelimesi birden ona küçük, yetersiz ve çok zayıf görünmüş. Büyük haberi kavrayamazmış. Bu nedenle sözcük papazın dudaklarında genişlemiş, devleşmiş. Dil yasaları tükenmiş, ruhun gidişine uyarak kırılmışlar. Yeni yasalar yaratılmış ve işte ilk kez ihtiyar Giritli papaz o sabah yeni kelimeyi yaratarak bütünüyle İsa'yı gerçekten yarattığı duygusuna kapılmış. Özgürlük aşkı, ruhun köleleşmesinin reddi, cennet uğruna bile ruhu köle yapmamak, acı ve aşkın ötesinde bir değer olan yiğitlik, seni zapt edemedikleri zaman en eski, en kutsal kalıpları bile yıkman. İşte Girit'in sesleri. Girit ruhunu katıksız bir sevinçle dolduran şey şudur. Burada huzur içinde zor kuramları tehlikesizce yaratıp sürdüren filozof ve ahlakçılar değil, içlerinden gelen atılışı izleyerek insanın soluğu tıkanmadan ulaşabileceği en yüksek doruklara, özgürlüğe, ölümü küçümseyişe, yeni bir yasayı yaratışa doğru yükselen basit insanlar, Girit'in köylüleri konuşmaktadır. Onlar size burada çok soylu insan kökeninin üzerindeki örtüyü açarlar. Çünkü iki ayaklı hayvanın bilinenlerden başka yollar izleyerek insan olmayı başardığını görürsünüz. Böylece de zeka Golgotası'ndaki mukadder yürüyüş daha sorumlu bir hal alır. Çünkü artık Giritlilere bakarak bilirsin ki insan olamadığın takdirde suç senin, yalnız senindir. Çünkü yalnızca tek bir üstün ırk yani insan vardır, yeryüzüne gelmiştir ve düşüşüyle cesaretsizliğini haklı çıkaracak hiçbir şey yoktur. Girit'te kendini ya da başkalarını aldatmaya tenezzül etmeyen bir ruh, başka hiçbir yerde olmadığı kadar hatır gönül tanımayan, sorumluluğu kimsenin, ne insanın ne tanrının kucağına oturtan tek memeli tanrıçayla karşı karşıya gelir. Gençliğimin geçtiği, sevdiğim eski yerleri dolaştım. Deniz kıyısında gezintiler yaptım. Akşama doğru henüz siyah oldukları zamanda saçlarımın üstünde esen aynı serin ve hafif rüzgar esiyordu. Akşamüstü dar sokaklardan geçerken aynı yasemin, fesleğen ve mercan köşk kokuları vardı. Kapılar açıktı ve yine evin kızı avlusundaki saksıları suluyordu. Havanın, koku ve denizin gençliği ölümsüzdür. Yalnız evler ve eski dostlarım ihtiyarlamış. Birçoğunu tanıyamadım. Birçokları da beni tanımadı. Bir an için baktı, kendilerine birini hatırlatıyordum ama kimi? Hatırlamaya üşendiler, geçip gittiler. Yalnız biri beni görür görmez hayretle kollarını açtı ve durdu. ''Sen misin eski dostum?'' diye bağırdı. ''Bu hale nasıl geldin?'' Semiz sırf kokusunu alarak kendisini aldatmak ve tütünü bırakmak için ağzında boş bir pipo tutan dostluk derneğini birlikte kurmuş olduğumuz üçüncü samimi dostum bana küçümseyerek bakıyor, gözleriyle yokluyordu. Nasıl inceldin, nasıl karardın? Yanakların çökmüş, kaşların çalılar gibi azmış ve gözlerinden ateş fışkırıyor. Ne oldu sana? Daha yanacak mısın? Dünyayı dolaşmaya devam mı edeceksin? Ne zamana kadar? Yaşadığım sürece. Artık değişmeyeceğim, ağzımda sönük bir pipoyla mutlu ve ölü olup yaşayanlarla alay edeceğim zamana kadar. Dostum ıslık gibi alaylı bir kahkaha atarak, ben mi ihtiyarladım, ben mi öldüm dedi. Konuşmadım. İçimi eski dostum adına birden bir üzüntü kapladı. Onu nasıl sevmiştim. Megalo Castro'nun sokaklarında sabahlara kadar, gençliğin tanrısal ve komik yeterliliğiyle dolaştığımız zamanlarda dünyayı nasıl bir inanç ve cesaretle yıkıyor, yeniden kuruyorduk. Küçük kentimizin sınırlarına da, öğretmenlerin bize öğretmiş olduğu fikirlere de sığmıyor, insanların sıradan umut ve sevinçleriyle yetinemiyorduk. Her zaman sınırları parçalayalım derdik. Hangi sınırları bilmiyor, yalnızca boğuluyormuş gibi kollarımızı açıyorduk. Şimdi ise dostum kollarını kapamış, rahatlıkla soluk alıyor ve hala içinde gayrimeşru bir isteği varsa tütünsüz piposunu emerek bunu boğmaya çalışıyor. Geldiğim ilk gece babam sordu. O Rusya'ya ne yapmaya gittin? Bana bir boğa gibi bakıyor, hırsını güç tutuyordu. Yıllardan beri yazıhane açmamı, köy gezilerine çıkmamı, vaftizler yapıp sadıçlıklar kurmamı, dostlarımın çoğalmasını, adaylığımı koyup milletvekili olmamı bekliyordu. Şimdi ise dünyayı dolaştığımı duymuş, kitaplar yazdığımı öğrenmişti. Kendisini son görüşümde ne kitapları diye sormuştu. Masallar mı, küçük aşk mektupları mı, şiirler mi? Utanmıyor musun? Yalnız adımlarla keşişler kitap yazar. Artık memleketinde toparlan. Erkeksin. Erkekçe iş yap. Şimdi yine bana yan yan baktı, dudakları ıslık çalıyordu. Yoksa sen de mi Bolşevik oldun? Ne tanrı, ne vatan, ne namus. Girin köpekler, haydi mi? Rusya'da nelerin geçtiğini, orada nasıl yeni bir dünya kurulduğunu, kendisine anlatmanın tam zamanı olduğunu düşündüm. Artık orada ne zengin ne de yoksul olduğunu, herkesin çalışıp yediğini, efendilerle uşakların ortadan kalktığını, herkesin efendi olduğunu, yeni bir insanlığın, daha üstün bir ahlakın, daha namuslu bir değer anlayışının, yeni bir aile biçiminin ortaya çıktığını basit bir dille anlatmaya başladım. Rusya başta giderek yol gösteriyor diyordum. Sonunda yeryüzünde doğrulukla mutluluğun egemen olması için bütün dünya onu izleyecektir. Hararetlenmiştim, söylev çekiyordum. Babamsa dinliyor, konuşmuyor, bir sigara sarıyor, bozuyor, tekrar sarıyor ve yakmaya karar veremiyordu. Şükür Tanrı'ya anladı diye düşündüm. Birden sinirli bir halde kolunu uzattı, ben sustum, başını salladı. O dediklerin iyi ve kutlu şeylerdir ama olurlarsa bu demekti ki konuş, üşenmiyorsan konuş. Laf onlar, saçma, kimseye zararı olmaz ama aklını başına topla zavallıcığım, uygulamaya kalkışma. Söylediklerimi yapabilmeyi gerçekten isterdim ama yapamayacağından korkuyordum. İçimdeki ilk kaynağın gücü hızını almış, atamın korsan gemisi batmış. Eylem söz, kansa, mürekkep haline gelmişti. Benim elimde tutup savaşacağım bir mızrak yerine küçük bir hokkam vardı, yazı yazıyordum. İnsanlarla ilişki kurmak beni üzüyor, gücümle sevgimi örseliyor. Ancak yalnız olup insanın kaderini düşündüğüm zaman yüreğim acıma ve umutlarla dolup taşıyordu. Ama şimdi Sovyet tezgahından dönüşümde güçlendim. Acaba insan zavallılıklarını ve noksanlıklarını yenemez mi diye düşünüyordum. Yener, doğanın bana vermiş olduğu şeyi olduğu gibi kabul etmem ayıptır. İsyan edeceğim. Ve tam ihtiyacım olduğu bir anda zengin bir dayı ortaya çıkıp artık serserice dünyayı dolaşmayayım da işe koyulayım, bir avukat yazıhanesi açayım, milletvekili ve belki de günün birinde bakan olayım, böylece soyumun taşıdığı ada şeref kazandırayım diye gereken parayı verdi. Yani sülalenin ilk okumuşu, kitap açıp okumuş ilk adamı oluyordum. Öyleyse bu benim görevimdir. Bu düşünceyi kafamda evirip çeviriyordum. Hayır, henüz böyle bir şeyi yapamazdım. Ben bir yazıhaneye kapanırsam boğulurum. Pratik hayata başka bir yoldan gireceğim ama hangi yoldan onu bilmiyordum. Kafamda hep birlikte bir eseri işleyeceğimiz, aynı yemeği yiyeceğimiz, aynı elbiseyi giyeceğimiz bir takım işçileri seferber ediyordum. Bu işte efendiyle işçi olmayacak. İşçi değil, benimle aynı haklara sahip iş yani çalışma arkadaşlarım olacaktı. Kısacası Rusya'dan dönmüş olduğuma göre ben de küçücük girişimimi yaparak fil dişi kulemin içinden çıkmak ve insanlarla hep birlikte çalışmak istiyordum. Herhalde o sıralarda kaderin keyfi yerinde olmalıydı ki benimle oynamak istermiş gibi yaşlı bir maden işçisi olan Zorba'yı tanıdım. 37. ayrımın sonu, sayfa 465.